Ayrım 33, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 354. Michael Jensen'in Slovenya üzerinden Avrupa'ya insan kaçırması olayın bir tarafıydı. Siliç iki hafta kadar önce anlatana kadar Grankevich'in haberi yoktu bundan. O olayla hiç ilgisi de yoktu. Olayın öte tarafında ise aynı Michael Jensen'in Grankevich'in bizzat sipariş ettiği 11 Moldovyalı kadını taşıyan şoför olması vardı. Bu şanssız bir tesadüften başka bir şey değildi ve Grankevich'in önleme şansı da yoktu. Onun görevi belli sayıda kadın siparişi vermekti. Bunun dışında lojistik işlerle ilgilenmiyordu. Onları yapacak adamları vardı. Ama Michael Jensen'in Moldovyalı kadınları da taşıdığını öğrenince tehlikenin farkına varmıştı. Polis ya da Sova bu olayı da araştırmaya başlarsa başı derde girebilir, işinden olabilirdi. Toplumun kaymak tabakasında saygın bir bürokrat olmaktan çıkıp sıradan bir suçlu haline gelmesi, cezaevini boylaması işten bile değildi. Şimdi yapılacak en önemli iş bu iki olayın birbirinden ayrılmasını, tüm dikkatlerin sıradan insan kaçakçılığı üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktı. Ta başından beri bunun için çalışıyordu ve başarılı da olmuştu. Ne Grado ne de Siliç iki olay arasında bağlantı olabileceğinden şüphelenmişlerdi. Hatta bugün bile Michael Jensen'in Moldovyalı kadınları taşıyan kamyonun da şoförü olduğunu bilmiyorlardı. Ama Sivonik ve Brandt beklenmedik şekilde oyuna dahil olmuşlardı. Brandt'ın Postojna'daki mülteci kampına yaptığı ziyaret bir an panik yaşamasına neden olsa da şansına Brandt ve Sivonik'in kadınları oraya Michael Jensen'in getirdiğini bilmediklerini öğrenmişti. Brandt ve Sivonik Siliç'in ortaya attığı yemler olarak Bosna'ya geçmişlerdi. Her şey olması gerektiği gibiydi. İnsan kaçakçılığı olayı medyada hak ettiği manşete yerleşmiş, Moldovyalı kadınlar olayından ise bir haftadır hiç bahsedilmemişti. Moldovyalı kadınlar soruşturması da tıkanmıştı. Bu da kendi talimatı üzerine polislerin aldığı hiç işe yaramayacak ifadeler sayesindeydi. Mülteci kampındaki personelin basına açıklama yapma yasağı da onun eseriydi. Kamp müdürü iyi bir adamdı. Arayıp Brandt'ın kampa geldiğini ihbar etmişti. Sonuçta Moldovyalı kadınlar dosyası en kısa sürede kapanacak, kadınlar ait oldukları yere Moldovya'ya geri gönderilecekti. Miloš Grankevich kendi düşünce dünyasında kendini övüyordu. Çok karmaşık bir olayı ustaca yönetmişti. Bazen şansı yanında olmuş, bazen içgüdüleriyle hareket etmişti. Sigarasını kül tablasına bastırıp söndürdü. Olayların çığırından çıkmaya başladığı günü düşündü. 11 gün önceydi. Önceki çarşamba. Danimarkalı şoför Michael Jensen'in kadınları salıverdiği, sonra da balkondan itilip düşerek öldüğü pazar gününden 4 gün önce. O çarşamba Urban Siliç bakanlığa gelip Michael Jensen hakkında kapsamlı bir araştırma ve izleme yapılması için izin istemişti. İstihbarat servisi Soba'nın elinde Michael Jensen'in Slovenya dönüşlerinde insan kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbarat vardı. Bu yüzden istihbarat servisi Slovenya'nın adının kaçak göçmenlerin geçişine izin veren ülke olarak anılmasını kabul edemeyeceğini dile getirmiş, operasyon için izin istemişti. Siliç, Grankevich'in o kadar baskıya rağmen hala insan kaçakçılarıyla mücadele edecek timin oluşturulması konusunda harekete geçmemesini anlayamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın da bundan çıkarı olmalıydı. Bu yüzden iki gün sonrasında Cuma günü öğle saatlerinde Porto Rosso'da bir otelde toplantı ayarlamıştı. Burada Siliç'le birlikte Franco Tudic'ten Michael Jensen'i gözaltında tutmasını istemiş, gerektiğinde kenara çekip sorgulamasını rica etmişlerdi. Buraya kadar her şey iyi gitmişti. Grankevich bir sigara daha yakıp düşünmeye devam etti. Porto Rosso'da toplantıyı yaptığı gün toplantının gündem maddesinin kendi başlattığı işin altında yatan bir bomba olabileceğini hiç düşünmemişti. Bogdan Kuhar'ı arayıp ondan bir kamyon dolusu uzun bacaklı, iri memeli, beyaz tenli kadın istemişti. Bogdan'ı araması sıradan bir işti. Her zamanki işbirliklerinden biriydi. Bogdan'a %100 güveniyordu. Yugoslavya Federal Ordusu'ndaki asker arkadaşlığı böyle güzel bir şeydi işte. Özellikle Slovenya'nın eski Yugoslavya'dan ayrıldığı fırtınalı günlerde kurulan dostluklar önemliydi. İnsanların bir saniyede birbirlerine dost veya düşman oluvereceği zamanlardı. Ama o krizli günlerden aynı tarafta yer alarak çıkmak da hayat boyu sürecek dostluklar kurulmasını sağlıyordu. Yugoslavya Federal Ordusu'na ait tanklar Slovenya'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından sokaklara çıkmış, o gün Grankevich ve Bogdan ordudan firar edip Ljubljana'dan ayrılmışlardı. Yolları başlangıçta ayrılmıştı. Grankevich hızla başkente geri dönmüş, kalbini takip ettiğini söyleyerek devletin hizmetine girmişti. Orduda edindiği organizasyon kabiliyeti sayesinde Ticaret Bakanlığı'nda bürokrat olarak göreve başlamıştı. Bogdan ise Novo Mesto dışında bulunan babasının çiftliğine sığınmış, üzüm bağlarında babasına yardım etmişti, çiftçilik yapmıştı. 4 yıl sonra Hırvatistan'da bir mülteci kampında nasıl olduğu bilinmez bazı tuhaf bağlantılar kurmuştu. Grankevich bu bağlantıların kimler olduğunu asla öğrenememişti. Bogdan 1996 yılında Hırvatistan ve Bosna'da savaş sona erip barış tesis edilince Grankevich'in karşısına çıkıp bazı izinler için yardımcı olmasını istemişti. Grankevich önce tereddüt etmiş ama gerekli mühürleri basarak Bogdan'ın istediği izinleri vermişti. Bogdan da Grankevich'e yardımları karşılığında istediği zaman Novo Mesto'nun kenar mahallelerinden birinde bulunan Bosnalı ve Sırp kadınların hizmet verdiği genel evde hiçbir ücret ödemeden gönlünü eğlendirebileceğini söylemişti. Bir ara Grankevich, Bogdan'ın savaş sonrası her şeyin toz duman olduğu bir ortamda ticari olarak turnayı gözünden vurduğunu düşünmüştü. Bir yanda göz gözü görmeyen ortamda karlı ticaret, öte yanda da iğrenç bir suç vardı. Bu tanışıklık ve devam eden dostluk sayesinde Grankevich bakanlıktaki görevinin yanı sıra Bogdan'ın çevresine topladığı hayat kadınlarının kalabilecekleri binalar satın alıyordu. Bu binaları da tuttukları adamlar genel ev olarak işletiyor, kazandıkları parayı paylaşıyorlardı. O zamandan bu yana işleri yavaş yavaş ama emin bir tempoda ilerletmişlerdi. Bu arada Grankevich İçişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamıştı. Artık toplumun en üst düzeyindeki insanlar arasında yerini almıştı ve iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerine kadın temin ediyordu. Son yıllarda ise yukarıdan gelen emirlerle bu işin altını biraz kısmıştı. Zira işi fark edilmeden yapmak zorlaşmaya başlamıştı. Hırvatistan sınırındaki kontrollerin sıklaştırılması üzerine Grankevich bütün işi Bogdan'a devretmiş, kendisine mümkün olduğunca az bilgi vermesini istemişti. Her şey çok iyi gidiyordu. Bogdan her zaman kendinden beklenen görevi yerine getiriyordu. Böyle zor zamanlarda bile iyi çalışıyordu. Miloš Grankevich de işin kendine düşen kısmını iyi yürütüyordu. Portoroz'daki toplantıyı düzenlediğinde her şey olması gerektiği gibi işliyor havası vardı. Ama öyle olmadı, kısa süre sonra ortaya çıkacaktı. Grankevich'in Franco Tudić ve Ivo Grado'yu toplantıya çağırdığının ertesi günü, yani perşembe günü Bogdan telefon açıp 11 Moldovyalı kadının kamyonla yola çıktığını bildirmiş, kamyonun Metlika sınır kapısından pazar sabahı geçiş yapmasını sağlayacağını söylemişti. Slovenya'ya girdikten sonra kadınlar Portoroz'a geçip topluca ilk görevlerini yerine getireceklerdi. Bogdan kadınları daha sonra Maribor, Selje ve Novo Mesto'daki genel evlere dağıtacaktı. Belki aralarından birkaçı başkentte çalıştırılacak kadar güzel çıkardı. Kabare tiyatrolarında dans eder ya da lüks otellerde zengin iş adamlarına hizmet sunarlardı. En azından şimdilik yeterli sayıda kadın vardı ellerinde ve yenilerini bulmaya gerek yoktu. Hatta o kadar çok kadın vardı ki Grankevich yakın zamanda emekli olduktan sonra da buradan gelen kazançla rahatça yaşamaya devam edecekti. Bogdan'ın telefonu ve telefonda verdiği bilgiler plana uygundu. Eski dostu kadınlar yola çıkınca arar haber verirdi. Bogdan şoförün Sanye'de çalışan bir Danimarkalı olduğunu söylediğinde alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Michael Jensen Bogdan'ın yanında da iş bulmuştu demek ki ve korkunç bir durum ortaya çıkmıştı. Grankevich bu haberi almadan önce Michael Jensen'in kamyonunun kontrol edilmesi talimatını vermişti ve hatta belki de hakkında insan kaçakçılığı yapmaktan dava bile açılacaktı. Ama şimdi Grankevich'in sipariş ettiği kadınları Slovenya'ya getiren şoför Michael Jensen'in ta kendisiydi. En geri zekalı bile Michael Jensen'in kamyonunun aranmak üzere kenara çekildiğinde kadınların taşındığının ortaya çıkacağını tahmin edebilirdi. Tudich ve adamlarına böyle bir talimat verilince doğal olarak Michael Jensen'in ifadesi alınacaktı. Bu yüzden Cuma günü Portoroz'da yapacakları toplantıyı hızla iptal edip Pazartesi'ye kaydırmıştı. Grankevich önündeki bardaktan bir yudum daha su içti ve neredeyse sonuna gelmiş sigaradan bir nefes daha çekti. Toplantıyı iptal etmesi dahice bir buluştu. Portoroz toplantısı diğer sınır kapılarındaki personelin de katılacağı bir dizi toplantı için başlangıç olacaktı. Ama bu toplantılar dizisi Moldovyalı kadınlar ülkeye girdikten sonra yapılacaktı. Pazar akşamı kadınlar kalacakları yerlere yerleştirilmiş olacaklardı. Sova ajanları ve diğer güvenlik kuvvetleri pazartesi gününden sonra istedikleri kadar Michael Jensen'in ifadesini alıp insan kaçakçılarının peşine düşebilirlerdi. Pazartesi sabahından itibaren Danimarkalı şoförün kadın taşımacılığı tarih olacaktı. Siliç ve adamları o olay hakkında hiçbir şey bilmeyeceklerdi. Grankevich sigarasını kül tablasında ezerek söndürdü ve son günlerde meydana gelen olayları aklında temize çekmeye devam etti. Toplantıyı pazartesiye aktarmakla ipleri yeniden ele aldığını düşünüyordu. Ama sonra olaylarla dolu bir pazar günü her şeyi değiştirmişti. Önce öğleden sonra kadınlar serbest bırakılmış, aynı gün akşam da Michael Jensen öldürülmüştü. Pazartesi sabahı Tudich ve Grado ile toplantı yaptığı esnada çalan telefonunda bu olaylar kendisine anlatılmıştı. Michael Jensen'in öldürülmesini takip eden saatlerde elinde herhangi bir delil olmaması Urban Siliç'in canını sıkmaya başlamıştı. Bu yüzden Siliç akşam üzere Danimarkalı gazeteci Kettle Brandt'ı yem olarak ortaya atarlarsa insan kaçakçılarının inlerinden çıkmalarını sağlayabileceklerini söylemişti. Siliç'in planı kurnazcaydı ama olay çok yönlü araştırılırsa kendisi için de risk oluşturabilecek unsurlar taşıyordu. Ve Ivo Grado'nun da bu olayın araştırmasında rol alacak olması huzurunu bozuyordu. Michael Jensen cinayeti Ljubljana sınırlarında işlendiği için Grado'nun sorumluluk alanına giriyordu. Grankevich burada da soğukkanlılığını korumuştu. Birkaç saat etraflıca düşündükten sonra planın ikinci aşamasını uygulamaya koymuştu. Soruşturmayı kendi devralmış, Siliç ve Grado'yu neredeyse parmağında oynatmaya başlamıştı. Grado sorun yaratabilirdi. Bu yüzden hem insan kaçakçılığı hem Moldovyalı kadınlar davalarını Sova'ya devretmişti. Siliç'in insan kaçakçılığı olayı ile ilgileneceğini, Moldovyalı kadınlar olayının geri plana itileceğini iyi biliyordu. Kettle Brandt yine Sivonik'le birlikte çalışmaya başlayıp Postojna'daki kampa gidince de soğukkanlılığını korumuştu Grankevich. Tek umduğu Kettle Brandt'ın yine Sivonik'ten kaçak kadınlar olayını yazmamasını istemesiydi. Böylece Brandt katilleri bulmaya çalışmakla zaman geçirecek, yine Sivonik'i de kendine yardım etmeye ikna edecek, böylelikle ortaya atılan yem rolüne geri dönmüş olacaktı. Her şey beklediği gibi gerçekleşmişti. Sivonik ve Brandt Bosna'ya gittiklerinde Grankevich artık insan kaçakçılığı olayı üzerinde çalışmaya başladıklarını düşünmüştü. Siliç'in ellerini bağlayıp Bihaç'taki otel odasına hapsetseler de gelen haberler iyiydi. Brandt ve Sivonik Sova'ya çalıştıklarını bilmeyen alıklar konumundaydılar. Her şey tıkır tıkır işlemişti, tıpkı istediği gibi. Tüm bunların sonucunu da bugünkü gazetede görmek mümkündü. İnsan kaçakçılığı olayı ortaya çıkarılmış, kadınlar olayı unutulmuştu. Hiç kimse ikiyi de ikiyi toplamamıştı. Sadece bir tek şeyi hesaba katmamıştı Grankiewicz. Kadın temin etmekte çok maharetli Bogdan Kuhar, aynı zamanda insan kaçakçılığı şebekesinin de bir parçasıydı. O şebeke şimdi Ljubljana'da cezaevindeydi. Şansına Bogdan henüz yakalanmamıştı ama her yerde aranıyordu. Grankiewicz, Bogdan'ın çoktan ülke dışına kaçmış olmasını umuyordu. Arama çalışmaları raporlarından anladığı kadarıyla Bogdan ta baştan beri Kettle Brandt'ı izlemişti. Sova ya da polis Bogdan'ı teşhis edebilseydi yakalanması an meselesi olabilecekti. Ondan sonrasındaki olayları ise kontrol etmekte güçlük çekecekti Grankiewicz. Yakalanırsa Bogdan'ın ötme ihtimali vardı. Grankiewicz derin bir nefes alarak iç geçirdi. Bogdan'ın yine Sivonik ve Kettle Brandt'ın peşine düşüp yakalanma ihtimali bulunması kendi hatasıydı. Moldovyalı kadınların serbest bırakılıp Michael Jensen'in öldürülmesinin ardından Grankiewicz ve Bogdan bir telefon konuşması yapmışlardı. Bogdan şoförün güvenilmez biri çıkmasından dolayı özür dilemiş, Grankiewicz de ikisinin arasında kaldığı sürece yapacak bir şeyin olmadığını söylemişti. Bogdan artık Michael Jensen'in ötemeyeceğini söylediği için rahat olabilirlerdi. İkisi arasında bu olayı unutma konusunda görüş birliği vardı. Sonrasında da havadan sudan, geçmişten gelecekten bahsetmişlerdi. Telefon konuşmaları esnasında Grankiewicz, Kettle Brandt'ın Sırp insan kaçakçılarının ortaya çıkmasını sağlamak için yem olarak kullanılacağını ağzından kaçırmıştı. Ne kadar aptalca bir şeydi. Ama Bogdan'ın da Bosnalı ve Sırplardan oluşan bu şebekenin elemanı olduğunu aklının ucundan bile geçirmemişti. Grankiewicz sol elinin içiyle masaya vurdu. Bu kadar dikkatsizlik ve aptallık olacak şey değildi. Nostaljik bir saflık ve her şeyi unutma konusunda vardıkları fikir birliği nedeniyle telefonda söylediklerine hiç dikkat etmemişti. Savaş boyunca ve savaş sonrasında da geçerli altın kuralı nasıl unutabilirdi? Her koyun kendi bacağından asılırdı. Neyse artık olan olmuştu, sonuç iyiydi. Bogdan kaçtıysa her şey yolunda demekti. İçerideki çete elemanlarından hiçbiri birbirlerini ele vermeyeceklerdi, bundan emindi. Ne Sova ne polis Michael Jensen'in kadınları taşıyan kamyonun şoförü olduğunu biliyorlardı. Sırıttı. Şimdi ileriye bakıp güzel geçen bir günün tadını çıkarma zamanıydı. Telefon çaldı. Arayan numarayı daha önce görmüştü ama telefonuna kayıtlı değildi numara. Belki medyadan birileri arıyordu. Alo dedi Grankiewicz. Merhaba Miloš, ben Josip.
Merhaba eski dostum.
Josip Österreicher de mi telefon açıp beni kutlayanlar arasına katıldı? O kadar da değil. Yani insan kaçakçılarını yakaladığın için tebrik ederim de. Ama dün duyduğum ve beni çok şaşırtan bazı bilgileri seninle paylaşmak istedim. Aklımdan atamıyorum bir türlü.
Dinliyorum, anlat.
Öldürülen şoförümüz Michael Jensen'in Moldovyalı kadınların bulunduğu kamyonun şoförüyle aynı kişi olduğunu biliyor muydun? Grankiewicz sanki vücudundaki bütün kanın çekilip beynine hücum ettiğini hissetti birden. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Bu adam bunu nereden biliyordu, lanet olsun? Grankiewicz kafası karışmış gibi görünmeye çalışarak nereden çıkardın bunu şimdi diyebildi. Eski dostlarla ilgili yeni edindiği kötü tecrübelere dayanarak çok dikkatli konuşması gerekiyordu. Josip Österreicher en güvendiği insanlar arasında yer alsa da dikkatli olmalıydı. İkisi arasındaki dostluk Grankiewicz'in Ticaret Bakanlığı'nda geçirdiği yıllarda iyice pekişmişti. Diğer Balkan ülkeleriyle Slovenya arasındaki ithalat ihracat izinleri nedeniyle tanışmış, özellikle savaşın hemen ardından Sanye'nin piyasaya iyi bir giriş yaptığı yıllarda çok sıkı ilişkileri olmuştu. İşbirliklerinin temelini genellikle rüşvet oluştursa da aradan geçen yıllarda iyi bir dostluk kurmuş, seyrek de olsa görüşmeye devam etmişlerdi. Grankiewicz'in Josip'e kadın temin etmeyi kabul etmesinin nedeni ise dostluktan başka bir şey değildi. Josip'e güvenebilirdi, bunun anlamı şuydu. İşler ters giderse Grankiewicz düşerken yanında Josip'i de kuyuya çekecek, Josip'in tüm siyasi planları da suya düşecekti. Josip Österreicher bu gerçeğin farkındaydı. Sana söylüyorum çünkü birilerinden duydum. Doğru mu bu? Senin bundan haberin var mıydı diye sordu Öster Rayer.
Bak şimdi beni iyi dinle. İşler ters gitti. Ben de çok üzgünüm. Sen de bunu iyi biliyorsun. Bir daha bu konuyu konuşmayacağız diye anlaştık diye hatırlıyorum dedi Grankeviç.
Senin bundan haberin var mıydı dedim dedi Yosip tekrar.
Lanet olsun biliyordum tabii. Sen şoförünün yıllardır ne yaptığını sanıyorsun? İnsan kaçakçılığı yapıyordu işte.
Allah seni kahretsin. Ben senden birkaç karı istedim gidip Moldova'dan karı alıp getirdin demedim. Benim şoförümü benim kamyonlarımı bu iş için kullanın demedim. Bu ortaya çıkarsa neler olacak farkında mısın?
Yosip sakin ol. Benim de çok sonradan haberim oldu. O zaman da artık çok geçti ve hiç korkma bu ortaya çıkmayacak. İkimizden başka bunu bilen yok. Sen de nereden duyduysan artık. Kendi kamyonunun teknik incelemesini mi yaptırdın yoksa?
Polis yaptı. Ulaştıkları sonuca göre Moldovyalı kadınlar benim kamyonda gelmişler.
Polis mi? Polis senin kamyonun teknik incelemesini yaptı deme bana.
Evet yaptılar. Grado'nun adamları inceledi kamyonu.
Lanet olsun diye bağırdı Grankeviç ve kendine gelebilmek için telefonun aizesini kulağından uzaklaştırdı.
Bu olasılığı neden hiç düşünmemişti? Grado'nun gidip kamyonu kurcalayacağını neden hiç aklından geçirmemişti?
Tabii Grado'nun başka yapacağı bir şey yoktu. Önünde öldürülmüş bir kamyon şoförü vardı. Sova da bu şoförden insan kaçakçılığı yapıyor diye şüpheleniyordu. Hangi polis böyle bir durumda kamyonda inceleme yapmayı aklına getirmezdi?
Grado getirmezdi. Ta başından beri yem planını ortaya atmış, kamyonda bir şey olmadığını söylemişlerdi ona.
Ve tabii Grado kamyonda içki ve sigara olduğu açıklamasının bir yalandan ibaret olduğunu da çok iyi biliyordu. Ama bunların hiçbiri onu durdurmaya yetmemişti. Grado düşünen bir adamdı sonuçta.
33. ayrımın sonu. Sayfa 363.